Kitabın adı Ya Gazi Paşa Duyarsa, yazarı Erdal Sarızeybek. 12. ayrım. 2. bölüm. Kime ve neye hizmet ediyorlar? Gücünü koltuktan alanların oyunu. 2003 yılının Ekim ayı sonlarında başlayan, Kasım ve Aralık aylarında devam eden olaylar zinciri, sinirlerin yıpranmasına yol açmış, neredeyse iş güç bırakılmış, Ankara, Gaziantep ve Diyarbakır hattında oyun oynanmaya başlanmıştı. Ekim ayında bir sabıkalının şikayetini Ankara'nın oldukça ve alışa gelmişin dışında ciddiye alacağı anlaşılınca derhal Şanlıurfa'da atağa geçirmesine karar verdik. Buradaki aktif savunma ile bir yandan kendimizi korurken diğer yandan karşı ataklarla üzerimize gelen gücü etkisiz kılmaya çalışmaktı amacımız. Tahkikat heyetinin ayrılmasını müteakip 30 Ekim'de Jandarma Genel Komutanlığı'na bir dilekçe yazdım. Asılsız, mesnetsiz ve hiçbir delile dayanmaksızın Yalçın Tanfer'in yapmış olduğu iftiralarla bizi mesleki açıdan yıpratmaya hedefleyen ve soruşturmanın seyrini değiştirmeyi amaçladığına inandığım bu şahıs hakkında tazminat ve ceza davası açabilmek için hakkımda yazılan tüm dilekçe ve benzeri yazılardan onaylı bir suretin tarafıma verilmesini ve bu müracaatımın yapılmakta olan tahkikat evrakına eklenmesini arz ederim. Amacım şahsımıza yapılan haksız ithamların bir belgesini alıp yetkili mahkemede dava açmaktı. Vermediler. Önce Hakim Albay Sadrettin Aktaş imzalı, müteakiben Tuğgeneral Cengiz Akın imzalı, gizli kaşeli ve kriptolu numaratör vurulmuş cevabi yazılarda dilekçenin Gaziantep'e gönderilmesi gerektiği yazıyordu. Bu işi de anlamadım inanın. Sadrettin Aktaş'ın gönderdiği, hakkımızda yazdığı bütün yazılar neredeyse tamamı gizli kaşeli, üzerine kontrollü evrak olduğunu gösterir numaratör vurulmuş yazılar. Bu ne demek? Gizli evraklar bu kadar mı ucuzladı? Özel deyin, hizmete özel deyin, kişiye özel deyin. Bu gizlilik neyin nesi anlayamadım. Ama ne yaptım biliyor musunuz? Bu olayla ilgili ilk yazışmayı başlatan, istihbarattan çıkış yapıp ilk gizli mesajı çeken, kısacası bu evraklara gizlilik derecesini veren ilk biz olduğumuz için olay mahkemeye intikal edince gizli evraklar Yalçın Bey'in bile elinde dolaşmaya başlayınca bir mesaj çektik ülke çapında. Ve bu konudaki tüm yazışmaların gizlilik derecesini kaldırdık. Yani olayın gizliliği kalmadı artık evraklarında. Bu önemli. Niye önemli? Biliyorsunuz Şanlıurfa'da yürekli bir hakim çıkıp da idari askeri tahkikat raporunu askeri savcılıktan yazıyla almasaydı, bize vermeseydi nasıl öğrenecektik heyetin marifetlerini? Nasıl kendimizi savunacaktık? Nasıl karşı davalar açacaktık? Ben şunu öğrendim bu olaydan. Bu bir tecrübe işte. Bir kişiyi yok etmek istiyorsanız onu öldürmenize gerek yok. İnanın bana gerek yok. Başka yolları var bunun. Her şeyi gizli tutun. Evraklara kozmik gizlilik derecesi verin. Yok etmeyi düşündüğünüz insana mümkün olduğu ölçüde evrak vermeyin. Vermeyin ki savunma yapamasın. Savunma yapamayınca sizin verdiğiniz kararlara mahkum olsun ve siz de emelinize kavuşun. Ama oyunu kuranlar İstiklal Savaşımızdan dahi ders almamış olacaklardı ki insanı insan yapan değerlere, öz varlığına saldırmanın ne demek olduğunu bile bilememişler. Yunan'ı, İzmir'i işgalinde Anadolu'da kabaran öfkenin bile nedenini anlayamamışlar bu oyunu yazanlar. Bu değerlerden başka bir şeyi olmayan bir insanı siz nasıl yok edebilirsiniz ki? Öz ve öz varlığını, varlığını insan yapan değerleri savunan bir insanı nasıl yok edebilirsiniz? Hele ki siz ikbal peşinde o halkının hizmetinde ise zor, bu iş zor, hem de çok zor. Levent Paşa emekli şimdi. Herhal anlatmıştır neye ve kime hizmet ettiğini. Nerede kalmıştık? Evet, bilgi alabilmek için verdiğimiz dilekçeler. Evet, çok dilekçe yazdık. Devamını biliyorsunuz zaten. Gaziantep'e de gönderdik ama verilmedi. Ne bilgi ne de belge. Sakıncalı olduğu ileri sürülerek. Size bir ara bahsetmiştim. Salihli'den bir arkadaşın söz konusu şikayet dilekçesini bize faksladığından. Evet, o faks üzerinden, yani fotokopi bir evrak üzerinden ama Aslı'nın yerini tarif ederek Kasım 2003'te Yalçın Bey hakkında Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduk, iftira attığı için. Aynı tarihlerde 20 bin yeni Türk lirası manevi tazminat talebinde bulunduk hukuk mahkemesine, gene aynı belgelerle. Yalçın Bey hakkında önce 19 Kasım'da Asliye Ceza Mahkemesi'nde dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Ardından 9 Aralık'ta iftira atmak suçundan aynı mahkemede dava açıldı. Asliye Hukuk Mahkemesi de 11 Mart 2004'e gün vererek manevi tazminat davası dilekçemizi kabul etti. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. 18 Aralık'ta Diyarbakır tarafından Gaziantep Askeri Savcılığınca hakkımızda dolandırıcılıktan suç duyurusu yapıldığı sırada yetkili sivil mahkemede de Yalçın Bey hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılmış ve yargılanmasına başlanmıştı, hem de tutuklu olarak. İşte bu safhada sizinle birlikte adaletin nerede olduğunu aramamız gerekiyor. Şöyle ki, nasıl oluyor da Yalçın Bey sivil mahkeme dolandırıcılık suçundan tutuklu olarak yargılanırken biz askeri savcılıkta aynı suç isnadından soruşturma geçiriyorduk? Yetkili ve görevli makamın sivil savcılık olmasına karşın askeri savcılık nasıl oluyor da görev yetkisini aşabiliyordu? Askeri savcı Tezer Bey'e bu hususu hatırlattığımızda ve sonradan da bu konuda şikayet dilekçesi yazmamıza karşılık bize gelen bir evrak var. Biz müstakilen araştırmamızı yaparız cevabını vererek işi geçiştirmişti. Yani takdir hakkı. Ne kolaymış takdir hakkını kullanmak, hem de keyfine göre. Ocak ayı hep düşünmekle ve de simsiyah düşüncelerin ışığında adaleti hukukun üstünlüğünde aramakla geçti. Ankara kararlıydı ve elinden geleni yapacaktı. Diyarbakır sessiz ama bir tilki kurnazlığında avının pusuya düşmesini bekliyor gibiydi. Gaziantep askeri savcısı soruşturma dosyasını masasının üzerine koymuş, zaman en iyi ilaçtır der gibisinden gelişecek olayları bekliyordu. Şu ana kadar anlatılan olayları bir tarih sırası içerisinde inceleyecek olursak, 2003 Ekim ayı sonlarında bir idari tahkikat yapılmıştı. 12 Kasım'da tahkikat heyetinin düzenlediği rapor komutana sunulmuş ve yasal işlem yapısının talimatı üzerine 17 Kasım'da Diyarbakır'a gönderilmişti. 18 Aralık'ta Gaziantep Askeri Savcılık soruşturması başlatılmıştı. Yalçın Bey cephesine bakıldığında 24 Ekim'de tutuklanarak cezaevine konmuş, dolandırıcılık ve iftira atmak suçlarından Aralık 2003 tarihi itibariyle yargılanmasına başlanmıştı. Bizim cephemizden bakıldığında ise biz de Yalçın Bey'in yardımcısı olarak dolandırıcılık suçundan ve de bir sürü amire ve üste hakaret suçlarından askeri savcılıkça soruşturma geçiriyorduk. Garip ama gerçek. Bir garip yanı da bu işin onca suçlamalar karşısında bir subayın hala alay komutanı görevinde tutuluyor olması. Jandarma Genel Komutanı'na hakaret ettiği ileri sürülen ve idari tahkikat heyetinin bu konuda her ne kadar delil yoksa da komutan aleyhine bu sözleri Erdal Albay'ın söylemediği anlamına gelmez. Dolayısıyla söylemiştir. Söylemiş olduğuna göre hakaret etmiştir. Hakaret etmiş olduğuna göre bir askerde bulunması gereken vasıfları taşımıyordur. Taşımadığına göre iyi ahlak sahibi değildir. Böyle olduğuna göre de amirlik ve komutanlık vasıfları değerlendirmeyi gerektirir demiş ve bunu yazmış ve de bu mışlarla askeri savcılık soruşturmasını başlatmış olmasına rağmen biz hala alay komutanıydık. Hem de Şanlıurfa gibi önemli ve hassas bir vilayetin alay komutanı. Komutan ama nasıl bir komutan? Sabah çıkıyoruz evden, alayda Bir subay, bir manga askerle dizilmiş sizi bekliyor, sizi karşılıyor. Rahat, hazır ol, tüfek omza, selam dur, dikkat, merasim mangası görüşünüze hazırdır komutanım. Manganın önünden selamlayarak ağır ağır geçiyorsunuz. Tam orta yerde, merhaba asker, sağ ol, nasılsınız, sağ ol, sizler de sağ olun. Siz duruşunuz vakur, omzunuz dik, alnınız açık, bakışlarınız biraz sert, manganın sonuna gelir ve nöbetçi amiri subaya teşekkür ederim dersiniz. O da size sağ ol der ve töreni bitirir. Bu olayda iki taraf vardır. Birincisi tören komutanı ve askerler. İkincisi ise siz. Asker cenahının komutana saygısı vardır, sevgisi vardır ve hepsi sizin başınıza gelenleri bilmektedir ama belli etmezler. Yüzlerine bakmakla yüreklerindeki acıyı göremezsiniz ama bilirsiniz. Sizin cenahınızda da durum aynıdır. Siz de askerlerinizi seversiniz, sayarsınız ve başınıza getirilenlerin ağırlığı altında ezilirsiniz ama belli etmezsiniz. Başınız dik, alnınız açıktır. Yüreğiniz ise yaralı. Bunu siz de bilirsiniz onlar da. Acı dolu, kırgın, üzgün, parça parça olmuş bir yürekle bu manganın karşısına çıkmak ne zordur bilir misiniz? Birçok suçtan hem de ağır hem de yüz kızartıcı birçok suçtan soruşturma geçirmiş bir subaysınızdır. Bunu askerinize anlatamazsınız. Ben suçsuzum evlatlarım diyemezsiniz. Ama o sizin suçlu olmadığınızı bilir, üzülür ve susar. Suçlu olmadığınızı siz de bilirsiniz ama eliniz kolunuz bağlıdır. Yüreğiniz yaralı ve de çaresiz. Ne acıdır bu bilir misiniz insan olan bir komutan için? Bu bir gün olsa katlanırsınız. Değil ki bir günde değil 5 günde. Katlanamadım. Evlatlarımın karşısına suçlu bir insan lekesiyle çıkmaya katlanamadım. Ağır geldi bu yük, taşıyamadım ve hastalandım. Bulabildiğim her servisinden hastanelerin rapor aldım askerlerimin karşısına çıkmamak için. Çamura bulaşmış olanların bize attıkları bu çamurla kimsenin yüzüne bakamadım. Ne ailemin, ne askerlerimin, ne de bizi sevenlerin. Aylarım saklanmakla geçti ama işin garibi kağıt üzerinde ben komutandım. Hem de Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı. Soruşturma esnasında seni açığa aldıracağım diyen Levent Paşa bizim komutanlık görevinden alınmamızı niye sağlayamadı ki? Çok mu dikkat çekerdi acaba? Ne garip değil mi?